Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Erkam Radyomuzun aziz dinleyenleri, Erkam TV'nin muhterem izleyenleri, İslam ve Hayat programında bugün sizlerle yeniden beraberiz. Nurettin Yıldız Hocam'la hayata dair, daha doğrusu hayatımıza dair İslam ne söylüyor? Bunu konuşuyoruz. Sadece İslam'ın ne söylediği değil, Müslüman olarak bizlerin bu söyleme karşı nasıl bir duruş sergilediğimizi konuşuyoruz. Daha güzel bir Müslüman olmanın bir yolu var mı? Bunu arıyoruz. Rabbimizin yardımını üzerimize çekecek, o rahmeti bizim üzerimize celbedecek vesileler olsun istiyoruz bu sohbetlerin. Rabbimiz muvaffak eyler inşallah. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum hocam. Teşekkür ederim.
Afiyetiniz, sıhhatiniz
elhamdülillah.
İnşallah.
Elhamdülillah.
Cenab-ı Hak hamdinizi, şükrünüzü daim etsin efendim.
Amin.
Hocam bugün şöyle bir konu üzerinde konuşsak. Evet, zaman zaman gündemimize gelmiyor değil, geliyor bu konu ama bir kul hakkı diye bir mesele var. Evet, biz kulluğumuzu Rabbimize arz edeceğiz. Ama onun mahlukatına karşı da demek ki birçok sorumluluklarımız var. Önce bu hak meselesi, hukuk meselesi dinimizde, Kur'an'ımızda, Resulümüzün hayatında, sözlerinde ağırlığı nedir? Yani nerede duruyor? Kul hakkı, Allah hakkı diye böyle bir iki haktan bahsediyoruz. Daha doğrusu belki mahlukat hakkı demek bile daha doğru olabilir. Bütün yaratılmışların da bir şekilde bizim üzerimizde hakları var. Bu konu belki bir celsede, bir oturumda, bir sohbette hemen her boyutuyla incelenebilecek bir konu değil. Ama bugün bir giriş yapalım. Siz de ifade ediyorsunuz. Dinleyicimiz de bir konuyu bir celsede bitsin istiyor. Bunun için hülasa edelim diyoruz ama bazı konuların özetlenmesi sanki onları çok yüzeysel bırakıyor gibi. Artık duruma göre, zuhurata göre hareket edelim diye düşünüyorum.
İnşallah hocam.
Evet, kul hakkı deyip başlayalım inşallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Biz müminiz.
Elhamdülillah.
Elhamdülillah. Neye müminiz? Hayatın aslının ahirette başlayacağına iman ediyoruz. Onun için müminiz. Mümin olmayanla farkımız ne? Mümin olmayan insan ölürsem her şey biter düşünüyor.
Evet.
Ebedi istirahatgahına koydular diyor. Kendi kendine toprağın Oluyor. Altında istirahatgah tayin ediyor. Biz ise hayatımızı ölümle başlatacağız. Öleceğiz ve hayat başlayacak. Bu başlamada bize verilecek olan cennet veya cehennem şansı bu hayattaki işlerimize göre olacak.
Evet.
Bazı üzerimizde haklar var. Bizim borçlu olduklarımız var. O hakları yerine getirmeye göre cennet veya cehennem sapağından ayrılacağız. Allah o gün işimizi kolay etsin.
Amin. Borçlu mu doğuyoruz hocam yani?
İnsan olarak doğmak Allah'a borçlu doğmaktır. Anneye babaya borçlu doğmaktır. Ondan sonra senin üreteceğin bir sürü borçlar olması muhtemel bir hayattır.
Bu iki borç her halükarda omuzlarımızda olarak dünyaya geliyoruz.
Yaratılmayacaktın. Yaratıldıysan Allah'a borçlusun. Anaya babaya borçlusun. Bitti.
Bitti.
Ondan sonra kardeşe, amcaya, komşuya ticari işleme göre borçluk olacak yani. Yaptığın ilişkiye göre olur veya olmaz. Ama anneye babaya borçluyorsun. O zaman üzerimizdeki bu borçları iki ana kategoriye ayırmamız lazım. Allah'ın hakları.
Evet.
Allah'ın dışındaki mahlukatın hakları. Allah'ın hakkı ne? Ella tüşrikû bi şey'en. Allah'tan başkasını Allah'a ortak koşmamak en büyük hakkı.
En büyük hak. Evet.
Sonra da seni ilah ve Rab kabul ediyorum dedikten sonra ibadetle onun içini doldurmak. Yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyoruz. Bu hadi namaza o zaman diyor. Peki diyoruz. Hadi Ramazan'a diyor. Peki diyoruz. Hadi Kur'an'a diyor. Peki diyoruz. Hadi hacca diyor. Peki diyoruz. Bunlar Allah-u Teala'nın hakları. Bunlar olmadı mı, yani bu hakları itiraf etmedi mi veya ödemeyeceğim diye savsakladı mı bir insan, bitti o zaten. Yani onun seçenekleri kalktı. Yaşamasının ahiret açısından bir manası kalmadı. Allah muhafaza buyursun. Onun dışında kul hakları diye bir hak özellikle gündeme çıkıyor ama biz bunu mahlukatın hakları dersek içine hayvanları da katmış oluruz. Yani evde beslediğimiz kediden besliyorsak, ki ona örnek vereceğim şimdi, sütünü sağdığımız inekten, insani ilişkilerimizden kaynaklanan, insan ilişkilerinden doğan bir haklar var. Bu hakların var edicisi Allah'tır Celle
Celaluhu.
Soru soracak olanı da Allah'tır Celle Celaluhu. Hakkın ödeme tarzı, gramajını da belirleyecek olan Allah'tır. Mesela Allah-u Teala kedi diye bir hayvan yaratmış.
Evet.
Kaplan cinsi bir mahluk. Bu tırmalar, yıpratır, çok acıkırsa sahibine de saldırır vesaire özellikleri olan bir hayvan. Bunu boş sahra için yaratmış Allah-u Teala. Veya köy evinin bahçesi için yaratmış. Onun rızkını da fareden, çıyandan vesaireden yaratmış Allah-u Teala. Bir mümin günah değil diye evine kedi aldığı zaman, en basit örneği besliyoruz, bir kedi beslemeye başladığı zaman ona mama vermesi, onu sıcacık radyatörün dibinde uyutuyor olması, kedinin hakkından kurtulduğunu acaba gösterir mi? Neden? Biz insan olarak yaratılış tarzımız evde yaşamaktır.
Evet.
Dünyanın en güzel vahasına götürülsek, orada böyle ağaçların altında denize nazır, akşama kadar dururuz, sabahleyin orayı istemeyiz. Neden? Hılkatımıza aykırı bir yer orası. Kedi ev için yaratılmamış. Evin bahçesi için yaratılmış. Evin çatısı için yaratılmış. Evin odunluk bölgesinde akrep toplamak için yaratılmış. Hazır mama için yaratılmamış. Bir kedinin avcılık kabiliyetini, yaşam alanını insanın zevkine göre daraltmak bir hak mıdır, değil midir? Bunu düşünebildiğimiz zaman iyi mümin olmuş olabiliriz.
Çok hassas bir nokta hocam.
Haktan bahsediyoruz hocam. Evet.
Bugün neredeyse çocuklar yerine kediler evleri doldurdu.
Hocam öyle neler neyi doldurdu ayrı bir konu ama biz o zaviyeden bakmıyorum şimdi. Yani ben bunun kıyamet günü hesabını vermemem için o kediyi sadece radyatörün dibinde uyutmam yeterli mi? Acıktıkça mama vermem yeterli mi? Kedinin bir de avlama özelliği var. Allah-u Teala'nın düzeni bu. Fare avlamayan, akrep avlamayan kedi, kedi midir? İdiş edilmiş bir kediyle uğraşıyoruz o zaman. Evdeki mobilyaya, koltuklara zarar vermesin diye tırnaklarını kesiyorsun. Çocuklara zarar vermesin ya da başka kedilerle eşleşmesin diye hayvanın üreme kabiliyetini öldürüyorsun. Bunların hangisi acaba caiz olabilir? Hangisi hak sınırlarını içinde tutarak, yani kıyamet günü bir kediyle uğraşmaktan bizi kurtarabilir. Yani tekrar ediyorum, kedi mübah bir hayvandır.
Evet.
Ashab-ı kiramın zamanında vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları kediyle ilgilenirken gördü. Nedir bu, pis hayvanlarla uğraşıyorsunuz, buyurmadı.
Tabii.
Dolayısıyla mübahtır. Ama sahabe yatağında kedi yatırdı mı? Buna bakmak lazım. Yani kedi sevmek başka bir şey, kediyi doğasından ayırmak bambaşka, bir şey.
Doğru.
Misal verdik. Bu bir misal.
Evet.
Konumuz kedi konusu
değil.
Evde hayvan besleme konusu değil. Bu ben kedi seviyorum diye kediyi tırnaklarını haftada bir kesip boş yere tırmalayacak hale getirmek ne kadar mübah? Yani bir çocuk, bebek gibi evin dört duvarını görmesi o kediye mübah mı? Alıştı bu kedi, gitmiyor. Canım doğduğu günden beri aynı yerde duruyor. Kedilikten çıkardık. İşte onu konuşuyoruz. Hayvanı yaratıldığı familyanın dışına taşımak caiz mi? Yani kedi olarak yaratıldı, süs bitkisine çevirdikse hayvanı, caiz mi? Buna mahlukatın hakkı diyoruz.
Evet.
Kıyamet günü cennete girerken bu iki haklara ait vizemiz, pasaportumuz işlenecek. Allah haklarını arayacak. Kul ve diğer mahlukata ait, haklara ait dokümanımız incelenecek. Kediyi mahlukat cinsinden örnek olarak zikrettik.
Tabii.
İnsana gelince biz insanla ilgili hakları önemsiz görürsek ne olur? Hakkını verdiğimiz bir hak olarak görürsek ne olur?
Ne olur, evet.
Burada alimlerin çok enteresan tespitleri var. Bu tespitleri de Kur'an-ı Kerim'den çıkarıyorlar. Hadis-i şeriflerden, yoksa alimlerin gayba ait, kıyamete ait bir konuda konuşmaları mümkün değil. Ama Gazali'nin rahmetullahi aleyh mesela İhya-ül-Umud-Dinine müracaat edildiğinde bir alem bu haklar meselesi. Yani insan Allah'ım, daha önce ölseydim de bu haklarla karşılaşmasam mıydı diyeceği kadar geniş bir dünya. Ortada bir gerçek var hocam. Ayrıntılarına sonra temas ederiz. Kul hakkı ile cennete girme ihtimali sıfır civarındadır.
Allah Allah. Cennete girmeyi esas zorlaştıran bu o zaman biraz.
Problem burada zaten. Üzerimizdeki Allah'ın hakkı ile cennete girme ihtimali ise %50 civarındadır.
O çünkü affeder.
Çünkü Gafurur Rahim.
Evet.
Gafurur Rahim bir Allah.
Şirk koşmadan gelin.
Ya şirk ölü demek zaten. Ölü demek. O ölü doğmuş bir bebek. Ona hiç don biçmeye gerek yok. O gitti. Ama onun dışında namazından, orucundan, haccından bütün eksiklikler Allah'ın bir sebeple mağfiretini ummamızı gerektiren bir dosyanın içinde bekliyor.
Evet.
Kazanma şansımız %49 50. değil mesela. %51 de değil ama. Meşiyet dediğimiz tabii, şey tabii. devreye giriyor. Yani ne dilerse Allah. Bir iyiliğimizi, bir gece gözyaşımızı, Kabe'yi görünceki samimi tavırlarımızı, birine hürmetimizi, bir alime hürmetimizi, bir gariple ilgilenişimizi, birisinin bize Allah senden razı olsun deyişini bir sebeple Allah Teala mağfiret eder. Ama anne, baba, teyze, hala, amca, yeğen, her kim varsa bu dünyada, eş, oğul, kız, gelin, damat, kayınpeder, kaynana, her kim varsa bunlar kesinlikle birbiriyle yüzleşerek cennete girecekler. Yevme yefirrul mer'u min ahi ve ummi ve abi ve sahibeti ve beni. Hiç kimse o gün ya ne çaylar içmiştik dünyada biz, boş ver o kadar önemli değil, melek dedi ben bundan vazgeçtim, hani trafikte hafif sıyrıklı araba vurunca olur bu kadar trafik, İstanbul trafiği deyip hani teröre edebiliyor ya bir kısmı.
Evet.
Öyle bir şey yok kıyamet günü. Ayetle sabit hocam.
Allah Allah.
Ayetle sabit. Asla yok böyle bir şey. Herkes bir kere Subhanallah demenin oluşturduğu sevaba muhtaç. Yarım puana muhtaç herkes. Yarım haseneye muhtaç. Kim kime onu verir? Yani cennete girdikten sonraki makamlar için de o puanlar lazım tekrar. Cennet barikatı var. Yani giremiyorsun cennete. Sırattan geçtikten sonra bu muhasebe görülüyor üstelik.
Evet.
Orada bekliyorsun. İkinci bir terazi kuruluyor. Girdin cennete diyelim. Bir bakıyorsun ki yıldızları gökyüzünde görür gibi Allah'ın salih kulları ta nerelerde? Biz kaldık buralarda. Niye? Sevap yeterli değil. Getirin haklarımı. Çünkü haklarımı getirdin mi? 3 sevap daha ilave etsem 2000 ışık yılı ileri gideceğim belki. Düşüneceğiz o gün.
Doğru.
Düşünecek bütün insanlar, bütün müminler.
Vallahi.
Binaenaleyh kıyamet günü cennete girerken ve cennetteki konumumuz inşallah,
İnşallah.
Ehli oluruz cennetin itibariyle kul hakkı olağanüstü bir problem. Belki de imandan sonraki en büyük problem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin borçluların cenazesini bir dönem kılmadığını düşünmek lazım.
Evet.
Bir dönem borcu var mı bunun diye sorulduğunda var deniyorsa kılın o zaman arkadaşınızın cenazesini deyip kılmıyor. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin cenaze kılması demek kat'i bir mağfiret demek. Şefaat demek. Dünyada başlamış bir şefaat tutmayacak bir şefaati yapmıyor demek.
Allah.
Ondan sonra da bu uygulamasını bitirmedi aleyhisselam efendimiz. Devlet zenginleşince borcu var ve kimse ödemedi. Devlet olarak ben ödüyorum dediği için cenazelerini kıldı.
Evet.
Yoksa yani kural kalkmadı.
Kalkmadı.
Kalkmadı. Doğru. Alacaktı, hakkını alacak. Mesela bir gün minberdeyken işte filanca çocuklarından kimse yok mu burada diye soruyor. Bir adamı anıyor. Buradayız ya Resulallah, biz çocuklarıyız diyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. O arada buyuruyor ki sizin babanız geçen zaman ölmemiş miydi? Evet ya Resulallah diyorlar. Niye borçlarını ödemediniz? Hala cennetin kapısında bekletiliyor babanız buyuruyor.
Allah.
Asılı kaldı diyor. Hemen endişeleniyorlar. Alacaklıları buluyorlar. Helalleşiyorlar. Nasıl helalleştilerse. Buyuruyor ki aleyhisselam efendim. Hah, şimdi rahatladı diyor. Şimdi rahatladı diyor. Yani gaybden haber veriyor.
Evet.
Binaenaleyh kıyamet günü kul hakkıyla, mahlukat hakkıyla, mesela hayvanlar dirilmeyecek aslında kıyamet günü. İnsanlardan alacağı olan hayvanlar dirilecek ama.
Evet.
Sonra da toprak olacak gene. Hatta çok çok çok çok çok çok daha korkunç bir mesele. Kafirle bile helalleşmek gerekecek orada. Ki cehennemde ebediyül abad ateş olarak kalacak.
Buna rağmen.
Buna rağmen Allah hakkını yedirtmeyecek. Bunu tefekkür ettiğimiz zaman hocam, insanın dağ başına bile çıkması mümkün değil. Uzaya bir yere kaçması lazım bu kul hakkından kurtulmak için.
Evet, çok hakikaten hocam insanı dehşete düşüren bir alan baktığınız zaman. Bir de hani bilerek birinin hakkını yemek diyelim, hakkını vermemek diyelim. Bu tarz şeyler var. Bir de farkında olmadan belki nicelerinin hakkına girdiğiniz konular var. Cehaletle girdiğiniz konular var. Başka şeyler var. Ve bir toplumda yaşıyorsunuz. Yani şöyle diyelim, sadece iki kişi yaşasanız dersiniz ki birbirimizin hakkını sürekli gözetelim. Daha hassas olursunuz. Fakat bir cemiyetin içerisindesiniz. Bir yerde bir çalışansınız ya da bir yerde bir işverensiniz. Sokağında yürüyorsunuz. Ve etrafınız adeta hakkını vereceğiniz mahlukat ya da insanlar, işte hayvanatla dolu. Yani bu çerçevede o hassasiyeti insan nasıl kazanabilir?
Hocam buradaki en büyük endişe vurdum duymazlık sorunudur.
Evet.
Bu yoksa bunun çözümü var Allah'ın izniyle. Çünkü anlamadan dediğimiz zaman, eğer anlamadan, bilmeden, kasıt olmadan türündense ortada bir gerçek var. Ben hakka girdiğim kadar hakkıma da giriliyor zaten.
Elbette.
Anlamadan dediğimizde hızlı nefes alıyorsun vesaire. Bu belki kıyamet günü, yani sen de önüme çıkmasaydın, çarpmasaydım sana gibi bir muhakeme konusu olabilir. Asıl problem hocam, biz fırından ekmek çalmayı, birisinin arabasını alıp çarpmayı, birisinin arabasını vurup parçalamayı kul hakkı ha diye görüyoruz. Hatta yani çocuk, 10 yaşında çocuk dut ağacına bir tekme vurdu, düşen dutları yerden aldı topladı. Kul hakkı, zehir, zıkkım diyoruz da, dünyada en büyük kul hakkı kaynağı olan mesela eşleri unutuyoruz.
Ya.
Çünkü kul hakkı ne demek? Sürtünmeden kaynaklanan sorunlar demek.
Evet.
Bu dünyada anne baba da dahil en çok sürtündüğü insan, insanın eşidir. Çünkü anne baba işte 20-25 yaşına kadar bakıyor. Ondan sonra hele kadınsa anne baba ile ilgili görevleri evlenince epey oranda düşüyor. Erkekse de düşüyor. Nafakasını ve hizmetlerini görmek, edeple huzurlarında durmak düzeyinde kalıyor. Anne baba yani senden önce ölüp gidiyorlar büyük oranda. Bitiyor hakları, hak dosyaları. Bariz bir cinayet, bir edepsizlik, aç bırakmak, hürmetsizlik, hakaret etmek, sövülmesine sebep olmak gibi bir cinayet işlenmediyse anne babadan kurtuluş kolay. Eşiyle insan 70 sene bir arada kalıyor.
Evet. Hocam burası çok önemli. İsterseniz bir ara verelim.
Siz bilirsiniz hocam.
Aradan sonra devam edelim. Çünkü çok ciddi girdiniz meseleye.
Ciddi değil mi hocam?
Elbette çok ciddi bir konu. Dolayısıyla buna bir bölüm ayıracağız neredeyse. Aziz dostlar, kısa bir ara verelim. Kul hakkı meselesinde daha konuşacak çok konu var. Umarım bir çerçeve içinde konuyu işleyebiliriz. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz inşallah. Aziz dinleyenlerim, Nurettin Yıldız hocamla İslam ve Hayat programında kul haklarını konuşuyoruz. Hocam, birinci bölümde anne baba hakkı üzerinde durduk az ya da çok. Aslında ne tür,
ne tür hakların başı olduğunu söyledik.
Evet. Yine de o çok çok önemli. İsterseniz birkaç maddeyle onu tekrar özetleyelim. Ama sanki aile ilişkilerinde eşlerin birbiriyle haklarının çok daha yoğun bir şekilde yaşandığına işaret ettiniz. Şimdi bu noktada şöyle anne baba ile ilgili, yani dünyadaki haklarımız, yani yerine getirmemiz gereken haklar, vefatlarından sonra yapacaklarımız varsa onlara şöyle madde madde 3-5 madde ile sayabilir misiniz? Gerçi 3-5 madde bile çok kısıtlı bir şey ama.
Şimdi bir defa hocam, anne ve baba veli-i nimetimiz.
O kadar.
Yani yaratan Allah Celle Celaluhu, ama onları yaratılma sebebimiz olarak yaratmış.
Evet.
Binaenaleyh hayata ne kadar değer veriyorsak, bu hayat sayesinde cennete girmeyi ne kadar umuyorsak, anne baba o kadar değerli. Hayat beş para etmiyorsa bir insanın gözünde, cennet önemli değilse anasını babasını ezip geçebilir. Yani veli nimetimiz ne demek? Bizim elimizdeki hayat nimetinin sahibi onlar.
Evet.
O sayede biz dünyaya geldik. Hayatın kıymeti kadar saygı görmesi gerekiyor onların. Bu saygı önlerinde edeple durmak, itiraz etmemek, onlar Allah'a karşı bir şey söylemediği sürece beni kullanarak işlerine karışmamak, onları terbiye etmeye kalkmamak gibi manevi boyutlu işler. İki, maddi hizmetler. Nedir maddi hizmetler? Bir anne, bir baba belli bir yaştan sonra çocuğun elinden tutmasını ister. Ben yoruldum, çalışmayayım, çocuğum getirsin, yiyeyim, içeyim düşünür. Bunları karşılamak. Üç, onurlarına hürmet. Nedir onurlarına hürmet? Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yani bir insan babasına söverse diye başlıyor.
Evet.
Ya Resulallah, insan babasına söver mi? Kim kendi babasına söver? Gibi bir ara cümle kurulunca ne buyuruyor? Başkasının babasına, anasına söversin. O da cevap olarak senin anana babana söver. Kendi annene sövmüş gibi olursun. Olur. Onurunu yıpratmış olursun. Hatta onların dostluklarını öldükten sonra devam ettirmek, onların yaşayan sadakayı cariyesi olarak kalmak. Yani mesela namaz kılıyorsun, arkalarından dua ediyorsun. Ölen babanın mezarına gitmekten söz etmiyorum ama.
Evet.
Mezar yaptırmak bir sadaka-i cariye değil. Nereden bahsediyoruz? Mesela baban camide ihtiyar bir amcayla muhabbet ederlerdi. Baba öldü. O amcayla baba imişin gibi sen muhabbeti sürdürüyorsun. Çünkü baban sağ olsaydı o muhabbeti sürdürmeni evlat olarak senden isteyecekti. Bu minval üzere maddi manevi haklarını kolladığımız zaman babalarımızın, annelerimizin ve özellikle baba ve anne yerine geçen teyzelerimiz ve amcalarımız, bir miktar dayılarımız ve halalarımız, ama onların düzeyinde değil, asla değil. Yani evet, amca da mübarek, amca da sıla-i rahim bağ, ama asıl olan baba. Baba %100 hürmet hak sahibi ise amca %80 misal yani.
Elbette.
Aynı şey öyle. Teyze için de geçerli. Dolayısıyla anne ve babaları bu şekilde kıvamında tutmak, onların evlat olarak bizdeki hakları. Yani burada sadece onlara kiralık bir ev bulup kirada oturmalarını yardımcı olmak belki %5'i bile değil bunun. Onu devlette bir konut vererek iki ihtiyarı yaşatabiliyor bir yerde. Ama onların huzur içinde yaşamalarını sağlamak, ibadet yapmalarını kolaylaştırmak, hastaysalar hastalıklarını ilgilenmek. Bir de kitabımızın, Kur'an-ı Kerim'imizin ısrarla öne çıkardığı, onların yani anne babanın ihtiyarlık sınırlarında ikenki tavırlarına sabretmek.
Evet.
Bu en büyük evlatlık belki. Çünkü Kur'an-ı Kerim özellikle ihtiyarlayıncaki tavırlarında bile evlatlığın korunmasını istiyor.
Evet.
Bu hakikaten yani belli bir yaş. Kimi anne babalar işte 50 yaşından sonra biz ihtiyarız artık rolüne bürünüyorlar. Kimi anne baba 70'ten 80'den sonra, ama dengesiz tavırlar başladığı zaman annede ve babada, evlatta da bu hak boyutu kırmızı çizgiye geldi demektir. Allah, hani motorun harareti bakımından bir ibre var ya burada, evet, 30 evet. bin devirde şu kadar dönüyor, 60 bin devirde şuraya geliyor. Baba ve anneyi motorun hararet düzeyini kadranda izlediği gibi izliyor evlat. Yani bu adam mesela şu konuda hiç ilgilenmezdi. Birkaç senedir ciddi bir şekilde bu konuya takıntı yapıyor. Baba takıntı yapmıyor. Anne takıntı yapmıyor. Ne oldu? İhtiyarlık formülünü elde ettiler ya da o formülün bulunduğu ortama geldiler. Allah-u Teala da kulum senin imtihanın değişti. Şimdi 3 hürmet ediyordun, 13 hürmet edeceksin.
Alınganlık düzeyi arttı yani.
Arttı.
Arttı.
Yani bilmem bize nasip olur mu Adem Hocam o günleri görmek, ama ben annem de babam üzerinde de bu pozisyonu çok iyi gördüm.
Evet.
Yani elhamdülillah Allah-u Teala lütfederse becerebiliyorsun. Akşam bir şey arzu ediyor. Onu yaparken sen arıyor, gerekmez o diyor. Bunu yani kim yaparsa yapsın Allah'ın hatırı dışında tahammül edemem zannediyorsun. Neden? Anne ile babayı kendinle arkadaş rolünde görünce neyle seninle mi uğraşacağım dedirtiyor şeytan. Ama onları veli nimetin ve Allah'tan sonraki en büyük hak sahipleri olarak görünce bakıyorsun ki bunlar çok normal.
Ya, çok çok.
Cennetin hocam, fiyatına dahil bunlar. Evet,
yani her yaşta aslında bizim bu anne babaya karşı nasıl davranacağımıza dair bir terbiyeye ihtiyacımız var. Gerçekten onu düşünmemiz
cennet
gerekiyor.
İsteyen için ama.
Evet. Hocam bir de tabii biraz önce birinci bölümde bir dediniz ki anne babanın hukuku netice itibariyle sınırlı sayılabilir. İşte belli bir yaşa kadar daha yoğun, belli yaştan
normal
sonra
şartlarda,
evet, normal şartlar altında. Ama insanın eşi, sürekli beraber olduğu biri, esas hukuk ikisi arasında daha çok geçiyor buyurdunuz. Bunu biraz açabilir miyiz?
Bu çok doğal hocam. Bir kere mahremiyetin %100 kalktığı tek kimse insanın eşidir.
Tabii.
Evet, anneyle babayla da mahremiyet var ama 3-5 yaşına kadar.
Tabii.
Ondan sonra sen adam, sen kadın, onlar anne baba, odan ayrı, hitap tarzı ayrı, her şey değişti. Ama nikah bütün yasakları sıfırlıyor. Evet. Yok, yasak yok. Dolayısıyla bir arada bulunduğumuz ve birbirimize iletişim kurduğumuz alanlar, anne babada sofra, giyim kuşam, ev temini, 3-5 sayalım bitiyor.
Evet.
En azından babayla anneyle bedensel bir temasımız olmuyor.
Tabii.
Ayağına basma şansım hemen hemen hiç yok. Anne baba evladının, evlat anne babanın ağız kokusunu hiç duymadan 50 sene geçirebilirler. Eşe gelince, yani bütün bunların hepsi var.
Hepsi.
Sofra kurma, bir arada yaşama, bedensel temas var.
Evet.
Bedensel temasın getirdiği zorluklar var. Haklar var.
Ya.
Bir arada bir yatağı beraber kullanma var. Yani hızlı yatakta bir tanesi döndüğü zaman, işte sırtını döndüğü zaman öbürü irkilip uyanabiliyor yatak sallandığı için. Buna dikkat edip etmemek diye bir hak var.
Hocam çok çok inceltirsem bu hakları kimse evlenmek de istemez yani.
Hocam evlenmemekten doğan hak bundan fena ise evlenirsin. Yani cennet pahalı hocam. Ucuz değil. 10 senelik, 20 senelik, 50 bin senelik bir yer değil ki. Bırak pahalı olsun hocam. Yani cennet de pahalı, cehennem de pahalı. Ve hiçbiri gereksiz değil. Biz mesela mahkemeye gitse bir kadın, yatakta hızlı döndü, ben de irkildim, deprem oldu diye zannettim, az kalsın kalp krizi geçiriyordum. Dünyada hiçbir mahkeme buna bir ceza takdir edemez. En fazla hakim yaşlı biri ise, oğlum rahat dur lan yatakta der. Yani diyelim, diyelim. Ama Allah'ın terazisi beşerin terazisi değil hocam. Evet, anlamadan İnsan yataktan da düşebilir. O rüya gördüğü için yatak sallandı, deprem oldu zannedebilir. Ama vurdum duymazlığı Allah ölçüyor. Hmm. Ölçüm cihazı farklı.
Evet.
Allah-u Teala'nın zaten yani kul anlamadan düştü yataktan, gürültü yaptı. Bunu Allah anlıyor. Ama boş ver be, dünyada tek kişi benim zaten düşünüp yanındakinin huzurunu yok kabul eden birisini o kastı görüyor Allah-u Teala. Tabii. Verdiği ceza, takdir buyurduğu hak, hukuk da bu zaten.
Evet.
Allah'ın adaletiyle saraylardaki adalet arasındaki fark da bu işte.
Evet.
Adaletin sarayını kuruyorsun ama bu mikrobiyolojik ayarlarını yapamıyorsun bir türlü. Sadece yüzeysel bakıyorsun. Yani şimdi bir örnek veriyoruz hocam. Siz o örneği bir miktar böyle belki ya çok afaki buldunuz ama.
Yok, afaki bulma. Gayet güzel.
Hocam. Yani mecburuz hocam. Böyle bakarsan yani kılı kırk yarmak derler. Evet, Konya evet. Yöresinde var mı öyle
var,
bir
var,
deyim?
Var.
Kıl kırk defa bölünmez ki. Gerçi şimdi bölünüyor. Yani şimdi teknoloji bölüyor belki ama kılı kırk defa yararsak kalın bir halat olarak yaşayabilirsin o zaman. Halat diye bakarsan 40 değil, hiç yarmaya niyetin olmazsa işte başın belaya giriyor. Yani buna rağmen yine %100 bu hak hukuktan kurtaramıyorsun.
Evet. Peki hocam, bu tür hakikaten sayısız, yani sınırsız ilişkiler ağı içerisinde iki kişi. Şimdi bunların doğrusu birbirinin hukukuna dikkat etmeleri gibi de bir hassasiyetleri oluştu diyelim. Var. Ama buna rağmen her gün beraberlik var. Ve bunlar her gün mü helalleşmeli? Bu hukuklar, hukukun bir gözetilmesi var. Bir de neticede hani ya hakkını helal et diyoruz ya, helal olsun diyorsun. Diyelim hakikaten bu anlamda sürekli helalleşme gerekiyor mu?
Helalleşme böyle bir çok şey sonraki bir konu hocam.
Evet.
Helalleşmeden önce bir defa bu hak ciddiyeti şöyle ancak temin edilebilir, ciddiyeti kendisi değil. Bu insanla Allah'ın adıyla bir aradayım ben. Dolayısıyla bunun haklarının sahibi Allah'tır. Bu boşandı, boşanmadı çok önemli bir şey değil. Biz şimdi boşanırsan milletten der. Balyoz gibi bir soru. Çocukları ne yapacağız? Balyozun öbür tarafı. Bunlara takılmıyorum ben.
Evet.
Ne derse desin millet ya. Bana ne çocuktan dediği nokta oluyor insanın. Ama bunun sahibi Allah'tır.
Evet.
Veda hutbesinde ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem?
Evet.
Ehastumuhunne bi emanillah. Allah'ın adını kullanıp bunları nikahladınız buyuruyor.
Evet.
İki, birbirimize karşı zafiyetlerimizi kullanmamayı Müslümanlık kabul etmemiz gerekiyor. Nedir o? Erkek kadına düşkün muhtaçlık düzeyinde. Kadın da erkeğin parasına muhtaç. Birbirimizin zafiyetleri üzerinden ayak ayak üstüne atan bir keyif manzarası sergilememek gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman helalleşsen ne olur, helalleşmesen ne olur? Yani adamın 500 lirasını çaldın, sanki çayını içmiş gibi helallik istiyorsun. Ne demek ya, helal hoş olsun diyor o da. Helal hoş olsun dediği çay. Ama sen çaldığın parayı hiç gündeme getirmiyorsun. Böyle bir helalleşmenin hiçbir manası yok ortada.
Evet.
İkinci nokta bu dediğim, yani birbirimizin, eşler birbirlerinin zafiyetlerini sömürmemeli.
Sömürmemeli.
Sömürmemeli. Evet. Üçüncü olarak da ahiretin asıl hesaplaşma yeri olduğu şuuruna varmak gerekiyor. Yani çünkü bizdeki mantık ne? Nasıl olsa kanunlar kadından yana. Nasıl olsa benden boşandıktan sonra dul kadın olacağı için bir daha evlenemez, eli kolu bana bağlı. Bu düşünce yerine ahirete taşınırsa bu hak, ben ne yaparım?
Evet.
Çünkü ahirette helalleşme döviz üzerinden olmuyor.
Ya.
Tarlaları sana vereyim olmuyor. Nafakanı vereyim olmuyor. Tek bir şey var, namazlar, oruçlar, zekatlar, cihat. Nereden sevap elde ettiysen o. Verdin.
Sende bir şey kalmadı.
Yani sende bir şey kalmadı bir kenara. Ödeyecek bir şey kalmayınca hala istiyor. Yeter bu kadar, tamam sen de battın zaten demeyecek. Getir gerisini diyecek. Onun günahlarından alıyorsun. Hayatında sigara dahi içmemiş birisi rakı içen birisiyle helalleşirken rakı günahını üstüne alacak demek ki. Korkunç bir yer hocam. Korkunç. Ahirete biz öyle, deprem oldu da işte kar fırtınasına yakalandık depremde de dışarıda kaldık da aman Allah'ım ne eziyetler çekti. Ya ahireti böyle benzetmek çok yanlış bir şey hocam ya. Dünyanın afetiyle ahiretin azabını karşılaştırıp aynı listeye koymak zaten bir felaket. Allah muhafaza buyursun. Bu sebeple hesaplaşmanın ahirette olacağını düşünenin derdi olmaz Allah'ın izniyle.
Tabii hocam, hakikaten hak meselesi olunca iki konu üzerinde durabildik. Bir anne baba, bir eş üzerinde, ama diyelim hepimiz hayatın içinde çalışıyoruz. Ya işçiyiz ya işvereniz. Buralarda da çok sayıda haklar geçiyor. Geçebiliyor daha doğrusu. Buralardaki hassasiyetleri nasıl gerçekleştirmeli? Ne bileyim, diyelim ki hak hukuk geçti. Ne yapacağız yani? Şimdi ahirete gitmeden ben, şu dünyada bu hakların bir ödenmesi diye bir durum söz konusuysa bunu nasıl gerçekleştireceğiz?
Hocam şimdi bir dakika. Burada itirazım var. Şimdi bu konuya gireceğiz. En az yarım saat lazım. Siz iki dakika sonra süre bitti.
Doğru,
işte reji sıkıştırıyor diyeceksiniz. İsterseniz bunu ikinci bir programa bırakalım.
Bence öyle yapalım. Çünkü hocam bu var. Mesela bugün dijital dünyada müthiş haklar savruluyor değil mi? Kişilerin kendi şahsiyetleri, onurları iki paralık ediliyor. İftiralar uçuşuyor. Çok sayıda haklar devreye giriyor. Bir de hani ben kimin hakkına girdiğimi bilsem problem değil gibi. En azından giderim ya affettirim adına elimden ne geliyorsa yapmaya çalışırım. Onun bir yolunu bulurum. Bir de çok sayıda insanın hakkına giriyorsunuz. Bir vakıfta çalışıyorsunuz.
Kamu hakkı.
Bir devletin bir büyük bir emaneti size verilmiş. Bunları konuşalım inşallah. Bu haklar konusu çok önemli. Sanki mesela biz namazın nasıl kılınacağına, orucun nasıl tutulacağına verdiğimiz ehemmiyet kadar haklar konusunda acaba ne kadar titiziz? Bir hukuk ilmihali tabiri caizse, bir haklar ilmihali gibi konuyu çok detaylı demek ki yapmak gerekiyor. Anlattığınıza göre, söylediğinize göre kıyamet gününde Cenab-ı Hak kulumu affederse ne âlâ, affetmezse benim onun adına sana yapacağım bir şey yok diyor.
Şehide bile
değil mi?
Tabii.
Yani Allah yolunda canını vermiş. Kul hakkı varsa o affedilmiyor mu hocam?
Hocam tek cümle isterseniz
evet.
Araya koyayım. Namaz ne zaman öğretiliyorsa bir insana hak konusu da o zaman öğretilmeli.
Evet.
Sonraki vaazlara bırakmamak lazım bu iş. Ne diyoruz mesela? Namaz ama önce bir abdest öğretelim diyoruz. Abdest olmadan nasıl namaz kılacak? Ya. Abdest ve İşte 3 yaşında başlıyorsa 3 yaşında, 5 yaşında başlıyorsa 5 yaşında abdest ve namazın düzeyine taşıdığımız zaman, zamanlamasını ayarladığımız zaman haklar konusu biiznillah daha kolay olur.
Hocam hakikaten bu konuyu işleyelim inşallah tekrar. Bu belki ilkokul düzeyinden başlayarak sürekli gündemde tutulması gereken en önemli Allahu alem alanlardan bir tanesi.
Yani ilkokul düzeyinde bu bilgiler veriliyor ama toplum ahlakı nezaket olarak veriliyor.
Yani.
Ahiretle bağlantısından açmıyor. Yani amcaların eli öpülür. Dede, hoca dedenin elini öp. Yani bu bir nezaket, ahlak gibi anlatılıyor. Gerçi ahlak da imandan ama hayır. Bu adamın önünde duruşun kıyamet günü başına bela olacak senin. Şeklinde yaşıtına dikkat ederek tabii anlatılması lazım.
Evet. Aziz dostlar, tabii öyle bir derya konuya girdik ki elbette böyle bir sohbette bitecek bir konu değil. Ama bitmesin de bu konu sürekli zikredilmesi gereken bir konu. Evet, sürekli zikredilmesi gereken diye hep Allah Celle Celaluhu anarız. O zikri daimi ile kesintisiz bir şekilde hep hatırımızda olmalı. Ama bugün gördük ki bir şey daha hatırımızda olmalı. Allah'ın mahlukatına karşı hukuk noktayı nazarından ilişkilerimiz ne olacak? Bu da her an gündemde olması gereken bir konu gibi duruyor. İnşallah Yüce Rabbimiz o hassasiyette hepimize lütfeder diye sözlerimi sonlandırmak isterim. Allah'a emanet olunuz.